Ayrım 5, sayfa 78. Hücrenin yarı karanlığında baş başa oturdular. Bedrettin gezisinden edindiklerini, öğrendiklerini anlattı tüm ayrıntılarıyla. Ahlati hiç sözünü kesmeden dinledi. Timur, Bayezid ve Bedrettin'in üçlü konuşmasını da belleğine yerleştirdikten sonra, "Çıkardığınız sonuç nedir şeyhim?" diye sordu. "Çıkardığımız sonuç daha önce çıkardıklarımızdan hiç farklı değil. Kişisel egemenliğin hıncı vuruşlu bildiğimizce ve dahi aklı daha iyi işleyen başardı. Sizin deneyimleriniz açısından değeri nedir bunun? Şudur ki Timur ya da Bayezid yenseydi değişecek hiçbir şey yoktu. Bizim bildiğimiz insanların kendi egemenlikleri için vuruşmasının bir anlamı olduğudur. Gerçi Timur da Bayezid de kendi egemenlikleri için vuruşmaktadırlar. Ama onlar adına vuruşan yığınlar bunun bilincinde değildirler. Sanmaktadırlar ki biri kazanırsa egemenlik kendilerine geçecektir. Yanlış. Yığınlar öğrenmeli egemenliğin ne olduğunu ve dahi bunun ekonomik bir anlam taşıdığını. Bilmiyorlarsa el adına değirmene su taşıyorlar demektir. O bakımdan görevimiz çok. İnsanlara emeğin değerini anlatmalıyız. Başarabilirsek bunu bilinçlendiririz onları. O zaman başkası adına egemenlik kavgası vereceklerine kendi adlarına bulaşırlar kavgaya. İşte bizim vardığımız asıl sonuç budur. Anlamaktayız şeyhim, anlamakta ve bu gezinin sizin için nice yararlı olduğunu görmekteyiz. O yüzden kutluyoruz kendimizi. Tam zamanında doğuya gönderdik sizi. Şimdi uzanın, bir güzel denetimden geçirelim. Ciğerlerinizi, bağırsaklarınızı gözlemleyelim. Direnmedi Bedrettin, uzandı şeyhinin buyruğuyla. Ahlati uzun uzun nefes aldırıp öksürttü, ince parmaklarıyla göğsünü sırtını yokladı. Barsaklarında gezdirdi elini, gözleri ışıldayarak doğruldu. Umduğumuzdan daha iyisiniz, o yüzden asıl anlatmak istediklerimizi belirtebiliriz. Anlatmak istedikleriniz? Elbette, sizi niye çağırdık acele olarak, niye böylesine arttı özlemimiz? Şaşırarak baktı Bedrettin, Ahlati sanki bir giz açacaktı. Yeni bir aşama geçtiniz belledik gelirken, bir an önce bizi de ulaştığınız yere götüreceksiniz umduk. Ve dahi sevindik, atımız bu yüzden kanatlanmış gibi seyirtti. Biz yorgunluğumuzu sizden aldığımız düşünce gücüyle duymadık. Aşama, size yetişmek mümkün mü ki böyle konuşursunuz şeyhim? Bilmektesiniz ki, solunu getirmedi Ahlati hemen kesti sözünü. Bırakınız bunları, bildiğimizce sözle geçirecek zamanımız yok bizim. O yüzden söz veriniz bize, söz veriniz ki bundan öte söylediklerimiz ve yaptıklarımıza yatsımasız evet diyeceksiniz. Bizim içimizde tutuşan ateş budur. Özlemimize kaynaklık eden ve dahi size kavuşmayı çabuklaştıran asıl düşüncelerimizdir. Siz ki hep doğruyu işlemişsiniz yaşamınızda. Nice olur ki biz yatsıyalım?
Söz değil mi?
İstediğiniz salt söz mü şeyhim? Biz canımızı adamışken.
Sağ olun şeyhim, sizden bunu beklerdik. Beklediğimiz için de yanılmaktan çok korkardık.
Bu sözler kırar bizi, gücendirir.
Biz bize nice gücenirsek şeyhimiz de o denli gücenir. Korkumuz yoktur bundan.
Buyruklarınız can bağış ile yerine getirilecektir. Kuşkunuz mu var?
Başkaları olsa kuşku duymayız ama siz bizim şeyhimizsiniz. O zaman direnme hakkına da sahipsiniz demektir. Kuşkumuz bu yüzdendir. Şimdi rahatız. Yaşamımız boyunca aradığımız pınara ulaşmış kadar rahat. Bir de işlevimizi bitirdik mi gayrı artacaktır mutluluğumuz.
Sesini çıkarmadı Bedrettin. Sezinlemekteydi ardından gelecekleri. Sezinlemekle yetindi. Çünkü Ahlati de sesini çıkarmıyor. Salt sevgen sevgen bakmakla yetiniyordu. Sonunda ayaklandı, elinden tuttu Bedrettin'in. Bir çocuğu yürütürcesine dikkatle sürüklemeye başladı. Han Kah'ın tören odasına gelinceye yürüdüler yan yana. Ne Bedrettin bir kelime konuşuyordu, ne Ahlati. Geniş avluyu, yeni şadırvanı geçtiler, dipteki bir cami büyüklüğündeki salona ulaştılar. Kapıdan girer girmez irkildi Bedrettin. Dünyanın dört bir yanına dağılmış Ahlati dervişleri salonda toplanmışlardı. Tümü yere diz çökmüş, gözleri duvarlarda saygıyla bekleşmekteler. Ahlati Bedreddin'le birlikte girince tümü birden saygıyla ayağa dikildiler. Ahlati ağır ağır aralarından geçirdi Bedreddin'i. Tam köşede ötekilerden biraz yükseğe konulmuş postun üstüne çıktılar, diz çöktüler yan yana. Ahlati'nin bir işaretiyle dervişler de oturdular. Bir süre tek tek dervişlerinin gözlerine baktı Ahlati. Sonra yumuşak sesinin tüm ılımıyla söze başladı.
Dostlarım, karındaşlarım, yaşamımız el birliğiyle gerçek dosta ulaşmak için çabalamakla geçti. Sanıyoruz ki doğruların aranmasında, sezilip öğrenilmesinde, karınca kararınca yardım ettik birbirimize.
Siz gücümüzün yetmediği yerde inancınız ve ödenmesi olan haksız bağlılığınızla bize destek oldunuz. Biz düşüncemizin doruklarında Esenyel'den size serinlikler sunduk. Bugün burada hankahımızın tüm dervişleri toplanmış bulunuyoruz. Bizden size söylenecekler vardır. Belki sizin de bize iletecekleriniz bulunmaktadır. Diledik ki kararımız birlikte ulaştığımız güzellikler ortamı olsun. Çünkü biz ne hükümdarız ne de insanlar üzerinde egemenlik kurmak kaygısındaki bir sömürgen. Tek dileğimiz olmuştur insanlardan bilinçlenmeleri, kendi haklarına razı gelerek dosta ulaşmaları. Bunun için izledik onları. Bu yüzden her birine verebildiğimizi verip alabildiğimizle yetindik. Diyeceksiniz ki Hüseyin-i Ahlati şimdi böyle konuşmazdı. Nedenini açıklarız tüm sorularınızın. Hüseyin-i Ahlati böyle konuşmaz ise geniş zamanı olduğunu bildiğindendi. Ama şimdi yine bilmektedir ki zamanı yoktur artık. Hankahımız şimdiye sizin güzel inançlarınızla görkemlendi. Dileriz ki bundan böyle de bilginin pınarı olarak yeryüzünün tüm dairelerinde aksın. O yüzden uzak diyarlardan çağırdık her birinizi, geldiniz. Biz dosta ulaşmak için nice uğraştıksa, siz de öyle uğraştınız, uğraşmaktasınız. Kendimizi ölçtük, biçtik sizleri de. Her birinizin aşamalarını, bilinçlenme ölçünüzü bilmekteyiz, kendi bilincimiz ölçüsünde. Ama her zaman belirttiğimiz bir şey daha var ki tümünüz bunu bilmektesiniz. Bizim varacağımız son doruk Bedreddin Şeyhimizin başlangıç noktası oldu. Bizim ulaşacağımız menzilde o yıllardır mekan tutmuş bulunmaktaydı da daha ötelere varmak için bizim ulaşmamızı beklemekteydi. O yüzden şimdi o menzile ulaşmış bir yoldaşınız olarak belirtiyoruz. Biz sizin tanıklığınızda Bedreddin büyüğümüzü şeyh belledik ve dahi yine sizin tanıklığınız gereğince kendilerinin dervişi olmayı yaşamımızın en büyük onuru bildik. Dileriz ki yolumuzda bize dayananlar bundan öte asıl şeyhe saygı duysunlar. İsteriz ki bizi şeyh belleyenler gerçek bilginin önünde eğilsinler. Bu onuru ilk tadan olmayı bağışlarsınız umduk. O yüzden hastalığına, daha doğu havasına gereksinimi olmasına bakmaksızın Feyyumi yoldaşımızı gönderip çağırladık. Sizleri de post verip dört bir yana gönderdiğimiz halde işlerinizi bırakıp gelmeye zorladık. Amacımızı bilmiyordunuz, şimdi öğrendiniz. Bilirsiniz ki kulun tanrısına uyması kulluğunun gereğidir. Ya bunun gerçeğini bulduğundaki davranışı nice olmalı? Bizim yaptığımız gibi demekteyiz. Yanılmadığımızı göstereceksiniz bize. Tümünüze inancımız tamdır. Bedreddin Şeyhimiz yeryüzüne yeni bir düzen gerektiğinin kararına varmışlardır. Bu düzen kendilerinin de anlatacağı üzere sizin çabalarınızla tohumlanıp filizlenecek, gerçek sahiplerinin davranışıyla meyve verecektir. Biz tümünüzden hoşnutuz. Dileriz ki asıl şeyhimiz de hoşnut kalır. Artık yolumuzu tükettik yeryüzünde, dostumuzun bilincinde eridik. Asıl menzilimize ulaşmak dileriz. Orada kime kavuşacağımızı, daha doğrusu kavuştuğumuzdan hiç ayrılmayacağımızı bilerek. Sözümüz burada biter. Şimdiden dileriz ki gerçek şeyhimize birlikte uyalım. Daha donmuş kalabalıktan tek nefes hışırtısı gelmeden doğruldu. Bedreddin'in doğrulmasına olanak kalmadan eğilip kapaklandı önünde. Sonra yaşlı gövdesi ağır ağır dikildi, rüzgar önünde eğilmiş bir çınar gibi. Kolları dallaştı, gökyüzüne ulaştı, büyüdü Ahlati. Bulutlarla yeryüzünü birleştiren bir masal insanı haline geldi. Uzanan kolları tüm insanları kapsıyormuşçasına gerildi. Ağır güneş yöresine dönen dünyanın eylemine uygun bir dönüşüm başladı. Dervişler söylenen sözlerin yağmurundan ıslak, yerinden şaşkın doğruldular ardından. Bedreddin tümünden önce davranıp kalktı. Ahlati'nin ayaklarına kapandıktan sonra döngüye uydu. İki şeyhin ayaklarından çıkan hışırtı bir an dalgalandı, sonra giderek müzikleşti. Hiç duyulmadık bir ses bileşimi doldurdu hankahın içine. Dervişler bir Ahlati'nin bir Bedreddin'in ayaklarına kapaklanıyor, sonra iki yüce ağaç gibi dönmekte olanlara katılıyorlardı. Müzik giderek yükseldi, döngü hızını arttırdı bir iyice. Kollarının biri gökyüzüne doğru uzanıp kapsadı onu. Öteki yer yuvarlağını sıktı parmaklarında. Boyunları gövdelerinde bitti, gövdeleri uzadı, genişledi. Gökyüzünde güneş durdu. Toprak tüm kıpırtısını yitirdi. Evren hankahta belirdi, hankah evrenleşti. Ve Ahlati giderek azalttı döngüsünü, hemen uydular. Ağır ağır durdular, ağır ağır oturdular. Ahlati Bedreddin'e ellerine yapıştı. Demiştik size şeyhim, demiştik ki bizim ulaşacağımız menzili siz çoktan aştınız. Biz düşüncemizde bir 100 yıl sonrasına gidebildik. Demirin ve çeliğin kullanılışını gördük. Bir 100 yıl daha atlayıp sonra orada kaldık. Sizin kayan bir yıldız gibi akıp geçtiğinizi gördük. Duraksamanız ikirciksiz, bilinçli bir akıştı bu. Nereye değin varacağını, nerede yeniden başlayacağını bilen bir gidiş. Yaşamak sizin dönencelerinizi görmek için bir süre yeryüzünde kalmak isterdik. Ne var ki biz tükendik. Hankahımız ve dahi dervişlerimiz size emanet. Bize olan hakkınızı bağışlayınız. Biz de sizin düşüncenizdeyiz. Bir ara mansurlaştığımızı gördük. Siz çağımızın mansurusunuz Bedreddin Şeyh. Sonra avuçlarını sıkan eller gevşedi. Gözleri kendiliğinden kapandı. Derin bir uykuya dalar gibi uzandı Ahlati. Bir gülümseme belirdi yüzünde. Mutlulukla balkıdı yanakları. Derin bir soluk salıverdi ve boynu sağa doğru dönüverdi. Hiç kimse sezinlemedi Ahlati'nin öldüğünü. Öyle bakındılar. Bedreddin eğildi üzerine, kalbini yokladı. Tıkırtılar kesilmişti. İşaret etti Feyyumi'ye. Bir ayna getirin. Kasım hızla seyirtti. Dervişler mırıldanarak dolandılar yöresinde. Kaygılı gözlerle baktılar Bedreddin'e. Sesini çıkarıp bir yanıt vermedi gözlerdeki sorulara. Öyle bakıyordu Ahlati'ye. Şimdi anlıyordu niye acele çağırdığını. Yaşama gücünü yitirmişti demek. Bitirmiş, bir an önce hankahını Bedreddin'e bırakmak istemişti. Kasım elinde bir gümüş aynayla döndü. Burnuna tuttu aynayı Bedreddin. Bekledi, kendisi birkaç nefes alıp verinceye. Sonra aynaya dikti gözlerini. Küçük bir buğu iz aradı. Yoktu. Kesindi Ahlati'nin öldüğü. Başını kaldırdı ağır ağır. Ne mutlu şeyhimize, varmak istediği yere vardı. Hem de bize törenlerin en değerlisini yaptırıp geleceğin görkemini seyrettirerek. Böylesi için yas tutulmaz karındaşlarım, yolunda yürümeye and içilir. Şimdi sizden dileğimiz tümümüzün and içmesi ve yeni şeyhimizin seçilmesidir. Kasım bunca zaman yoldaşlık ettiği Bedreddin'in seçim diye ortaya çıkması üzerine yüzünü buruşturdu. Dikilip bir adım geriledikten sonra sesinin var gücüyle konuştu.
Şeyhimiz ölmeden seçimini yaptırdı. Bir kez uyduk size Şeyh Bedreddin. İşte ölüsünü tanık tutarak bir kez daha uyuyoruz ki içinizdeki kuşkular tümden gitsin. Bundan sonra bizim şeyhimiz Bedreddin'dir.
Kasım'ı ötekiler izlediler. Yeni bir dönüş başlamak üzereydi. Durdurdu Bedreddin. Görevleri vardı. Hankah salonundan çıktı. Ağır ağır şeyhin odasına doğru yöneldi. Cazibe Mariye'nin odasında oturmaktaydı. Bedreddin'in geldiğini görünce dikildi, kapıya çıktı. Bir buyruğunuz mu var efendim?
Mariye bacımız içeride mi?
İçeridedirler.
Söyleyiniz, örtünsünler.
Cazibe kapıyı açarak döndü. Mariye sesini duymuştu Bedreddin'in. Yalnız gelmesinden şaşkın bakınıyordu.
Ahlati ardından mı gelmekte?
Bedreddin anladı bakışlardaki soruyu. Sesini iyice yumuşatarak tane tane konuştu. Anladığımız kadarıyla şeyhimizi beklemektesiniz. Beklemeyiniz.
Beklemeyeyim mi şeyhim, neden?
Bundan öte gelmeyecekler.
Neden?
Kendileri için asıl yurt olan yere göçmüşlerdir de. Anladı Maria. İlkin kapaklandı bir. Sonra akşam konuşmalarını anımsadı. Ahlati gece boyunca oturtmuştu dizinin dibinde onu. Dinle Maria demişti, artık dünyada işimiz bitmek üzere. Bir tek ödevimiz daha kaldı, onu da yerine getirdik mi sanırız yolculuk için tüm hazırlıklarımız tamam. Senden dileğimiz odur ki bize yaraşır olduğunu ispatla ve acı çektirme gittiğimiz yerde. Hakkımız çok geçti sana, dileriz ki bağışlarsın. Bundan öte özgür olduğunu yazdık bıraktık. Dilediğince yaşa, gönlünün sevdiğiyle yuva kur. Gözleri kendiliğinden akşam gösterdiği yere gitti Mariye'nin. Bedreddin yürüdü duvardaki dolaba doğru, açtı. Şeyhinin el yazısıyla bir parşömen durmakta, çözdü bağını okudu. Sultan Berkok tarafından kölemiz olarak bize bağışlanan Maria kulumuz, biz sağken ve bize bağışlandığı andan başlayarak özgür bir insan ve eşit bir yoldaşımızdır. Kendisi dilediğince yanımızda kalır, kıydırdığımız nikah sürer. Dilemediği anda özgür bir kişi olarak dilediği yere gidip dilediğince yaşama hakkına sahiptir. Altında adı, mührü ve bir de imzası. Yeniden bağladı, uzattı Maria'ya.
Dilediğinizce yaşama hakkına sahipsiniz.
Dileğim sizinle olmaktır.
Bizimlesiniz.
Daha konuşmadılar. Ağlamamış, yırtınmamıştı. İlk andaki dikilişi bir çöküntü gibi yapıştı omuzlarına Maria'nın. Cazibenin gözlerinde beliren yaşlar onu görünce kurudu. Kasım Feyyumi yanında genç ama iri bir dervişle hücreden içeri daldı. İkisi de diz çöküp yaklaştılar Bedrettin'e. Kasım tam karşısında oturdu genç derviş ardına. Şeyhim, size bir şey sunmam gerekmekte.
Buyur Kasım karındaş, söyle.
Dervişler kendi aralarında toplantı yaptılar. Dört bir yana dağılmış olan halifelerinizi de çağırdılar. Sanıyorum bugünlerde toplanacaklar.
Bilmekteyiz.
Aklılarını şaşırmış olmalılar bunlar. Sizin için konuşmaktalar.
Bilmekteyiz.
Demekteler ki ahlaki şeyhimiz bizi hep öteki dünya için hazırlar. Gerçek dosta kavuşmak çabasıyla bilerdi. Oysa Bedreddin şeyhimiz tam tersini söylemekte. Kıyamı önererek asıl işlerin bu dünyada görülmesini istemektedir. Bu yüzden biz dünya ile ilişiği kesilmiş, salt öte dünyanın ademleri olmuş kişiler yeryüzü kıyamına davranamayız. Başka bir şeyh dileriz ki o bize şeyhimizin yönünü önersin ve dahi öte dünya için hazırlığımızı tamamlasın.
Budalalar, bir öte dünya var mı bellemekteler?
İrkildi Kasım, bir ürperti dolandı bedeninde. Ardındaki genç derviş bedenini dikti bu söz üstüne. Kalın ama kişinin içine işleyen sesiyle yanıtladı Bedreddin'i. Öyle bellemekteler şeyhim. Neden derseniz sizi can kulağıyla dinleyip söylediklerinizi gönül gözüyle görmemekteler de ondan.
Bedreddin gözlerini genç dervişe dikti, sonra Kasım'a çevirdi. Doğrudur, o yüzden karşı çıkarlar. Hele toplansınlar, konuşuruz. Bu yiğit derviş kimdir?
Kullarınızdan, atıldı Bedreddin. Kaç kez eğiteceğiz? Kul biziz, kulumuz yoktur.
Sürdürdü Kasım.
Mustafa derviştir şeyhim. Akranları tülbentli börk giydiğinden Börklüce demektedirler.
Evet şeyhim, adımız Mustafa'dır. Burada bizi Börklüce bellediler. Hoşumuza gitti bu ün.
Her dervişe kendi adından ayrık bir ad gereklidir madem dedik. Bizimki de Börklüce olsun. Türk elinden buralara izinizi kovalarız. Siz Timur otağında Anadolu askerini azarlarken ben bir kıyıda dinlerdim dediklerinizi. Tutsak bir yeniçeri olarak nice su serpilirdi yüreğime, anlatamam.
Demek sonra askerlikten vazgeçip dervişliğe sıvandınız.
Hayır efendim, sizin kayıplara karışmanız üzerine izinizi sürdüm. Ben de sıyrılıp çıktım ordugâhtan ve gele gele sizi buldum. Kasım büyüğümüzün dizine vardım. Dervişlerin söyleşilerini beğenmediğimden size durumu bildirmek gerektiğini düşündük. Ola ki bir cana gereksinimimiz olur dedik. İki olsun yolunuzdaki kurban.
Cana gereksinimimiz olmaz Börklüce karındaşımız. Tartışma üzere götürürüz her bir işimizi. Karar isteriz dervişler kurultayından. Gerisini kendileri bilir.
Ne olursa olsun biz cileğin bir kulunuz bulunduğunu unutmayınız.
Gerekirse çağırırız. Karanlık hankahın avlusunda koyulaşırken kendi odasına yürüdü Bedreddin. Cazibe İsmail'i çoktan uyutmuş, yağ kandilinin başında oturmakta. Elindeki iğne oyasıyla oğlunun ibrişim gömleğini işlemekteydi. Kapı açılınca toplandı hemen. Elindekileri dikiş sepetinin içine yerleştirerek yüklüğe doğruldu. Kendi yataklarını serip başında dikildi, elleri göbeğinde. Bedreddin hiç sesini çıkarmadan geldi, yatağın içine oturdu. Cazibe eski alışkanlığıyla kıl abayı okşayarak çıkardı bedeninden. İlk kez hastalığından bu yana ilk kez bedeninin ateş içinde olduğunu görerek irkildi.
Efendim, hastasınız?
Hayır, bir şeyim yok hatunum.
Bunca ateş?
Öfkedendir.
İnanmadı Cazibe. Öfkelenen insan böyle olmaz. Saraydan bilir o.
Ağaların, hatta Sultan Berkok'un öfkelendiği zamanları bilir. Saray koskocamanlığından utanmadan titrer.
Oysa gözünde Bedreddin tümünden büyük. Yine de öfkelendiğini hiç görmedi, şimdi bile.
Öfkelenmiş kişinin sesi böyle mi olur?
Siz mi öfkelisiniz?
Evet biz.
Şaşırdı. İkidir öfkelendiğini belirtiyordu. Bedenindeki ateşten başka belirtisi olmayan bu öfke nice bir şeydi acaba?
İrkildi birden. Nice büyük olmalı ki öfkesi hiç belli etmemesine karşın bedeni böylesine tutuşmakta.
Bana bir buyruğunuz var mı?
Var. Gel yanımıza.
İkiletmedi. Yan yana uzandılar yatağın içinde. Çıplak bedenleri birbirine sürttü. Bedreddin'in ateşi yaktı Cazibe'nin bedenini. Sessiz bekledi.
Hemen yarın. Hazırlık görebilir misin?
Siz buyurduktan öte yarına bile kalmayız efendim.
İyi. Gün doğmadan yola çıkmak dileriz.
Nasıl buyurursanız.
Bir şey sormayacak mısın?
Siz en doğruyu görür, en doğruyu söyler, en doğruyu yaparsınız efendim.
Demek ki bize güvenenler de var.
O nice bir sözdür ki.
Çünkü biz kimseden güven istememekteyiz. Salt kendimizin kendimize olan güveni yetmektedir.
Başkalarından önce bizden öğrenmeni diledik. Artık bu hankahın şeyhi değiliz. Dervişler salt öte dünyayı isterlermiş. Biz öte dünyanın burada olduğunu anlatmaya çalıştık, olmadı. Yeni bir şeyh seçmek istediler. Bıraktık kendi başlarına, nice halleri varsa görsünler. Dileriz ki Anadolu'ya, oradan Urumeli'ne gidelim. Kendi ülkemizde kuralım hankahımızı. Hazırlığı bunun için isteriz. Dilerse Maria bacımız da bizimle gelebilir.
Nasıl buyurursanız. Bedenindeki ateş geçti Bedrettin'in, gözlerini kapattı. Bir yorgunluğu alırcasına birkaç kez sesli sesli nefeslendi. Sonra düzeldi nefesleri, uyumuştu. Cazibe dirseğinin üstünde doğrularak bir süre baktı. Sonra kandili söndürdü.